Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 28. Ayrım. Kısa bir süre sonra sağ cenahtan yeşil papağanın "Kevve, kevve!" diye sızlanır gibi öttüğü duyuldu. Sonra iri bir maymun tepeden haykırdı. Meren adamlarına işaret vermek üzere yumruğunu kaldırdı. Herkes yayını gerdi. Ama Chima grubunun ilk sırası koşarak fil yoluna doğru dönüyordu. Adamlar yaklaşınca Meren dikkatle inceledi. Kısa boylu, tıknaz ve çarpık bacaklıydılar ve sadece hayvan postundan peştemallara sarılmışlardı. Bitişik nizamda ve çok hızlı koştukları için hepsi önlerinden geçtiği halde kelle sayımı yapmak zordu. En azından 100 kişiler. "Çok eğleneceğimizi garanti ediyorum size," dedi Meren. Çimalar, sopalar ve çakmak taşı uçlu mızraklarla silahlanmıştı. Omuzlarında asılı oklar küçük ve ilkeldi. Meren onlarla 30 adımdan uzaktan kimseyi öldüremeyeceklerini tahmin etti. Sonra gözleri kısıldı. Liderlerden birinin omzunda bir mısır kılıcı asılıydı. Onun arkasındaki adam da deri bir miğfer giymişti. Ama üzerinde eski bir desen vardı. Şaşırtıcı bir durumdu fakat şimdi bunu çözecek vakit yoktu. Chima grubunun öncüleri, Meren'in yolun kenarına işaret olarak koyduğu beyaz taşla aynı hizaya gelmişti. Şimdi bütün sol cenah mısır okçularının önündeydi. Meren sola ve sağa bir göz attı. Adamlarının gözü de ondaydı. Sağ elini hızla indirdi ve okçuları ayağa fırladılar. Tek bir adam gibi hepsi aynı anda yaylarını gerip nişan aldı ve sessiz bir ok bulutu havalandı. İlk oklar hedeflerine varmadan ikinci bulut uçmaya başladı. Oklar o kadar sessizce geliyordu ki çimalar başlarını kaldırıp bakmamışlardı bile. Sonra bir havuzun üstüne düşen yağmur damlaları gibi bir sesle oklar üstlerine yağmaya başladı. Çimalar başlarına gelenin ne olduğunu anlamamış gibiydi. Bir tanesi durmuş hayretle yere bakarken okun biri kaburgalarının arasına saplandı. Adamın dizleri büküldü ve yere yuvarlandı. Başka biri gırtlağına giren oku tutmuş küçük daireler çizmekteydi. Diğerlerinin çoğu hatta ölümcül yaralar alanlar bile neyle vurulduğunu anlamamış gibiydi. Üçüncü ok dalgası da üstlerine yağmaya başlayınca hala ayakta olanlar panikledi ve haykırıp uluyarak alçalmakta olan bir kartaldan kaçan Afrika tavukları gibi dört bir yana kaçışmaya başladı. Kimileri doğruca vadiye doğru koştu ve okçular onlara nişan aldı. Yakından hiçbiri hedefini şaşırmıyordu. Okları tok bir sesle etin derinlerine saplanıyordu. Bazı oklar hedefi delip geçiyor ve arkasındakini de yaralıyordu. Tepeye tırmanarak kaçmaya çalışanlar ise dikenli çalılarla karşılaşıyordu. Mecburen durup okların yağdığı alana dönüyorlardı. Meren, "Atları getirin!" diye bağırdı. Fen ve diğer kızlar iplerinden çekerek atları getirdiler. Tayita duman yelinin üstüne atladı. Meren ve adamları da kendi hayvanlarına bindiler. Meren, "İleri, marş!" diye haykırdı. "Hepsini kılıçtan geçirin." Atlılar vadinin dibinde omuz omuza dizildiler ve onların geldiğini görüp düzensiz şekilde kaçmaya çalışan çimaların üstüne hücum ettiler. Çalılıkların oluşturduğu duvarla kılıçların parıltısı arasına sıkışmışlardı. Bazıları kaçmaya bile çalışmadı. Dizlerinin üstüne çöküp kollarıyla başlarını korumaya çalıştı. Atlı adamlar onları bıçaklamak için üzengilerinin üstünde ayağa kalkıyordu. Bir kısmı ağa yakalanan balıklar gibi dikenli çalılara takıldı. Askerler hepsini odun gibi biçti. Korkunç işleri bittiğinde yamaç ve aşağısı üst üste yığılmış cesetlerle doluydu. Bazı çimalar inleyip kıvranıyordu ama çoğu hareketsiz yatmaktaydı. "At in," diye emretti Meren. "İşi bitirin." Askerler hızla yığının arasına dalıp kıpırdadığını gördükleri çimayı öldürmeye başladı. Meren, bronz kılıcı hala sırtında sallanan adamı tespit etti. Göğsünde 3 ok vardı. Meren kılıcı almak üzere onun yanına diz çöktüğü sırada Tayita, "Meren, arkanda!" diye bağırdı. Sesinin gücünü kullanmış ve Meren'i galvanizle kaplamıştı. Meren ayağa fırlayıp yana döndü. Arkasında yatan Çima ölü taklidi yapıyordu. Meren savunmasız kalana kadar beklemiş, sonra ayağa fırlayıp ucu çakmak taşından olan ağır sopasıyla saldırmıştı. Sopanın ucu Meren'in başını sıyırıp geçti ve sol omzuna indi. Meren dönerek yakınlaştı ve silahın bir sonraki darbesini engelleyip kılıcını Çima'ya sapladı. Adamın göğsünden giren silah sırtından çıkmıştı. Meren bileğini bükerek yarayı genişletti ve kılıcını tek hamlede geri çekince adamın göğsünden kan boşandı. Meren yaralanan sol omzunu tutarak "Hepsini yeniden öldürün. Bu defa emin olun," diye böğürdü. Arkadaşlarının ayaklarından koyun gibi asıldığını hatırlayan askerler büyük bir hırsla kesip biçmeye başladılar. Kitler çalılarının arasında saklanan bir çima daha buldular ve domuz gibi ciyaklayan adamı sürükleyerek ortaya çıkarıp kestiler. Meren iyice emin olduktan sonra adamlarının cesetleri tarayıp oklarını geri almalarına izin verdi. Tek yaralanan kendisiydi. Tayita omzunu muayene ederken beline kadar çıplak olarak bir ağaç gövdesine dayanarak oturdu. Kanaması yoktu ama koyu bir morluk yayılmaktaydı. Tayita tatmin olmuş bir şekilde homurdandı. "Kırılan kemik yok. Senin gibi ihtiyar bir köpek 6-7 günde atlatır bunu." Meren'in omzuna merhemiyle masaj yaptı ve kolu rahat etsin diye keten şeritlerle sardı. Sonra Meren'in yanına oturdu. Yüzbaşılar ölülerden topladıkları eşyaları getirip önlerine seriyordu. Oymalı ağaç bit tarakları, kaba fil dişi süsler, su kabakları, hala kemikleri duran ve yeşil yapraklara sarılıp ağaç kabuğundan iplerle bağlanmış, tütsülenmiş et paketleri vardı. Tayita etleri inceledi. İnsan eti. "Arkadaşlarımızın etleri olduğundan emin gibiyim. Saygıyla gömün." Sonra dikkatlerini çima silahlarına çevirdiler. Bunların çoğu sopalar ve uçları çakmak taşından veya obsidiyenden yapılmış mızraklardı. Bıçakları yontulmuş çakmak taşındandı. Saplarına deri parçaları sarılıydı. "Çöplük, bunları taşımaya değmez," dedi Meren. Tayita da onaylayınca başını salladı. "Hepsini ateşe atın." Sonunda çima işi olmayan silahları ve süsleri incelemeye başladılar. Bazıları kesinlikle pusuya düşürülen 4 avcı askerden alınmıştı. Bronz silahlar ve dışa eğimli yaylar, deri mihverler ve katlı yelekler, keten tuniklerle turkuaz ve lacivert renkli muskalar. Ancak daha ilginç başka eşyalar da vardı. Onlarca yıldır Mısırlı askerlerin kullanmadığı türden iyice eskimiş miğferler ve deri göğüslükler ve neredeyse Meren'in hayatına mal olacak kılıç. Keskin tarafı eskimiş, kenarları tırtıklanmış, granite veya başka bir kayaya sürtülerek bilenmekten neredeyse kullanılmaz hale gelmişti. Ancak kabzasının işçiliği çok güzeldi ve gümüş kakmaydı. Bir zamanlar değerli taşların durduğu anlaşılan yuvalar vardı. Kabzaya kazılı hiyeroglifler neredeyse silinmişti. Tayita kabzayı ışığa tutup sağa sola çevirdi ama karakterleri seçemedi. Feni çağırttı. "Sen şu genç keskin gözlerini kullan bakalım," dedi. Fen yanına diz çöktü ve bir süre sonra dura dura okumaya başladı. "Ben Lotti'yim. Lotti'nin oğlu. En iyi 10.000'den kızıl yol yoldaşı. Kutsal Firavun Mamos'un birliklerinin generali ve komutanıyım. Yaşasın Firavun." Tayita "Lotti!" diye bağırdı. "Onu gayet iyi tanıyorum. Kraliçe Losiris'in Nil'in kaynağını bulmak üzere Etiyopya'dan gönderdiği keşif kolunda Lord Akuer'den sonra ikinci komutandı. İyi bir askerdi. Öyle görünüyor ki o ve adamları en azından buraya kadar gelebilmişler. Meren, "Acaba Lord Aquair ve adamları burada öldüler ve çimalara yem mi oldular?" diye merak etti. Hayır, Tip Tip'e yani Hathor tapınağındaki altı parmaklı küçük rahibe göre Aquair volkanı ve büyük gölü görmüş. Üstelik Kraliçe Losris onun komutasına 1000 adam tahsis etmişti. "Çimaların hepsini haklamasına pek imkan yok," dedi Taita. "Bence Lotti komutasındaki küçük bir birliği bizim adamlara yaptıkları gibi gafil avlamışlar. Ama çimalar koca bir Mısır ordusunu yenebilir mi? Sanmıyorum." Tartışma sürerken Taita gizlice Fen'in ifadesini izliyordu. Ne zaman Kraliçe Lostris'in adı geçse, zihninin derinliklerine gömülü bir anıyı hatırlamaya çalışır gibi kaşlarını çatıyordu. Taita günün birinde her şeyi, diğer hayatının tüm ayrıntılarını hatırlayacak diye düşündü. Sonra Meren'e, "Muhtemelen Lotte'nin kaderini asla bilemeyeceğiz. Ama onun kılıcı, onca zaman önce Lord Aquair'in izlediği yoldan gittiğimizi kanıtlıyor bana." "Burada fazla oyalandık," dedi. Ayağa kalktı. "Ne zaman yola çıkabiliriz?" "Adamlar hazır," dedi Meren. Dersten çıkmış çocuklar gibi neşeliydiler. Gölgede oturmuş, onlara yemek ve kara buğday birası servisi yapmakta olan Şilluk kızlarıyla şakalaşıyorlardı. "Baksana ne kadar hevesliler. Güzel bir dövüş onların morali için yukarı krallıkta ülkenin en güzel fahişeleriyle olmaktan daha iyidir." Gülmeye başladı. Ama sonra yaralı omzunu ovuşturmak için durdu. "Adamlar hazır ama gün neredeyse bitti. Atlara da kısa bir istirahat iyi gelir." "Senin omzuna da," diyen Taita ona hak verdi. O küçük etkili çarpışma çima akınları tehlikesini ortadan kaldırmış gibiydi. Sonraki günlerde de onların varlığını gösteren izler gördülerse de hiçbiri yeni değildi. Bu izler bile giderek azaldı ve sonunda tamamen kayboldu. Çima topraklarını da geçtiler ve ıssız bir bölgeye doğru at sürdüler. Nil hala cılız bir ırmak şeklinde akıyordu ama yoğun yağış olduğunu gösteren izler vardı. Orman ve savanalar av kuşlarıyla doluydu. Otlaklar bereketliydi. Taita bu sefer de askerlerin yurtlarını özleyip bunalıma gireceğinden korkuyordu ama böyle bir şey olmadı. Moralleri yüksekti. Fen'le Şilluk kızları çocukça oyunları ve şakalarıyla onları eğlendiriyordu. Kızlardan ikisi hamileydi ve Fen bu mutlu duruma nasıl geldiklerini öğrenmek istiyordu. Soruşturunca kızlar kahkahadan kırıldılar. Fen hala merak ediyordu ve bu sefer Taita'ya sordu. Taita kısa ve müpem bir açıklama yaptı. Fen bir süre daha ısrar etti. "Eğlenceli bir spora benziyor." Bu lafı da Meren'den kapmıştı. Taita ciddi bir surat ifadesi takınmaya çalıştı ama gülümsemekten alamadı kendini. "Ben de öyle duymuştum," dedi. "Büyüyünce ben de oynayabileceğim bir bebeğim olmasını istiyorum," dedi Fen. "Mutlaka olacaktır. İkimiz bir tane yapabiliriz. Eğlenceli bir spor olmaz mıydı bu, Taita?" "Kesinlikle olurdu," diye ona hak verdi. Asla böyle bir şey olmayacağını bildiği için yüreğine bir acı saplanmıştı. Ama o arada yapacak başka bir sürü önemli işimiz daha var. Taita çok uzun zaman önce kendisi gençken ve Lostris hayattayken yaşadığı günlerden beri kendini bu kadar iyi hissettiğini hatırlamıyordu. Eskisinden çevik ve canlıydı. Neredeyse eskisi gibi kolay kolay yorulmuyordu. Bunu daha çok Fen'in arkadaşlığına bağlıyordu. Kızın çalışmaları o kadar hızlı ilerliyordu ki onun zihnini tam anlamıyla veya ona yakın ölçüde dolduracak başka şeyler bulmakta zorlanıyordu. Onu kısa bir süre için bile başıboş bıraksa zihni dağılıyordu. Artık Mısır ve Şilluk dillerini gayet akıcı bir şekilde konuşuyordu. Eğer o da bir usta olacaksa büyücülerin gizli dili olan Tenmas'ı öğrenmesi gerekiyordu. Başka hiçbir dil bu gizli bilgileri tümüyle öğrenmesini sağlayamazdı. Fakat Tenmas o kadar çapraşık, o kadar çok yönlüydü ve bilinen diğer insan dillerine o kadar az benziyordu ki Ancak en yüksek zekaya sahip olan ve kendini tamamen adayanlar bu dilde ustalaşmayı umabilirdi. Bu fenin en çok ilgisini çeken bir tür meydan okuma oldu. Başta cilalı camdan bir duvara ayak ya da el dayayacak bir yer olmadan tırmanmaya çalışmak gibi geldi ona. Büyük bir emekle birazcık tırmanıyor, sonra tutunamaz hale gelip öfkeyle aşağı kayıyordu. Kendini toparlıyor ve her seferinde biraz daha hırslı olarak yeniden atılıyordu. Hiçbir ilerleme göstermiyor gibi olsa dahi asla umutsuzluğa kapılmıyordu. Tayita bunu başka bir şekilde başlatmaya karar verdi. Ancak bu iş bittikten sonra daha ileri gitmeye hazır olacaktı. O an geldi. Ama Tayita gece olup ikisi yataklarında baş başa kalana kadar bekledi. Sonra elini kızın alnına koydu ve hipnotize edene dek yavaş yavaş konuştu. Tamamen alır duruma gelince Tenmas'ın tohumlarını zihnine ekebilecekti. Eğitim dili olarak da Mısırca kullanmadı ve doğrudan Tenmas diliyle konuştu. Ektiği tohumlar yerine iyice yerleşene kadar böyle bir sürü gece eğitimi gerekecekti. İlk kez ayakta duran bir bebek gibi fende birkaç kararsız adım atıyor ve düşüyordu. Bir dahaki sefere daha sağlam ve güvenli basıyordu. Tayita ona fazla yüklenmemek için çok dikkat ediyor ama bir yanda ilerlemesine izin veriyordu. Bu büyük çabanın onu hırpalayabileceğini ve moralini bozabileceğini bildiği için Bao tahtasının başında zevkli saatler geçirmeyi veya hafif ama canlı sohbetler yapmayı ya da ormanda dolaşıp nadir bitkiler veya başka küçük hazineler aramayı da ihmal etmiyordu. Ne zaman nehir yatağında çakılı bir yere gelseler hemen katırının sırtındaki maden arama tavasını indiriyor ve ikisi birlikte taşları incelemeye başlıyorlardı. Tayita tavaya aldığı bulanık suyu çalkalarken Fende gözlerini ve çevik parmaklarını kullanarak o güzelim yarı değerli taşları yakalıyordu. Bunların bir sürüsü suyun aşındırmasıyla çok ilginç biçimler almış oluyordu. Fen taşlardan bir torba dolusu olunca Meren'e verdi ve o da bir bilezikle ona uygun bir halhal yaptı. Bir günde kurumuş bir şelalenin altında tavada baş parmağının ilk boğumu kadar altın bir külçe buldu. Altın güneşte parlamış ve gözlerini kamaştırmıştı. "Bana bir mücevher yapsana Tayita," dedi. Tayita her ne kadar saklamayı başarsa da Fen, Meren'in ona yaptığı takıları taktığında İçinde kıskançlık belirtileri hissetmişti. Kendi kendine, hem de bu yaşımda deyip budalalığına güldü. Aşk acısı çeken bir köylü gibi dedi. Yine de Fen'in ona verdiği görevi yerine getirmek için bütün sanatını ve yaratıcılığını kullandı. İnce bir zincir ve altın süse bir yuva yapmak için Lotti'nin kılıcının kınındaki gümüşleri kullandı. Kolye tamamlanınca onu takanı koruyacak bazı büyüler de yaptı ve Fen'in boynuna astı. Fen bir nehir göletinde kendine bakınca gözleri yaşlarla doldu. "O kadar güzel ki," diye fısıldadı. "Üstelik sanki canlıymış gibi tenimi ısıtıyor." Keşfettiği bu sıcaklık, Tayita'nın kolye üzerinde yaptığı büyülerden ileri geliyordu. Sonuçta kolye Fen'in en değerli eşyası oldu ve ona Tayita'nın tılsımı adını verdi. Daha güneye indikçe askerler daha keyifli ve neşeli bir hal alıyordu. Tayita bunda anormal bir yan olduğunu düşündü. Gittikleri yol o büyük bataklıklar gibi veya Çima ülkesi gibi zor değildi. Ama sonuçta evlerinden uzaktaydılar. Yol hiç bitmiyordu ve koşullar çetindi. Bu kadar iyimser ve tasasız olmak için bir neden yoktu. 28. ayrımın sonu sayfa 224, devamı 29. ayrımda.